nurpenceresi.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Doçent Doktor Şadi Eren.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakemattan 8. mesele. Onun bir takım meseleleri vardı. 7. bela. Muarrefi münekker eden biri de hareke gibi bir arazı zatiye ve eyniyeye hasrettiklerinden gayri menhüve leh olan vasf-ı carihi inkar etmek lazım geldiğinden şems-i hakikat tarz-ı cereyanından çıkarılmıştır. Şems-i hakikat, hakikat güneşi demek. Yani güneşin kendine göre bir hareketi var. Onu başka bir istikamete yönlendirmek gibi bazı durumlar. Birazdan örnekleriyle bu kural daha iyi anlaşılacak. Acaba böyleler Arapların üsluplarına hiç nazar etmemişler midir ki nasıl diyorlar? Dağlar bize rast geldi, sonra bizden ayrıldı. Başka bir dağ başını çıkardı, sonra gitti, bizden müfarekat eyledi. Deniz dahi güneşi yuttu ilahir. Yani Arapların üslubunda bu olduğu gibi Kur'an-ı Kerim bilisenin arabiyyi mubin, apaçık bir Arapça dille indi. Dolayısıyla onların üslubuna Kur'an ayetlerinde müraat edildi. Daha önce Zülkarneyn'le alakalı ayetler içinde geçmişti. Mesela Zülkarneyn Atlas Okyanusu tarafına vardığında güneşi çamurlu, bulanık bir suda batıyor vaziyette gördü. Ayet böyle söylüyor. Burada güneş bizzat orada batıyor değil ama görüntü itibariyle böyle olduğundan ayet ona göre ifade etmiş. İşte diyor Arapların üslubunda dağlar bize rast geldi. Yani biz dağlara rastladık demiyor da seyahatimiz esnasında dağlar bize rast geldi sonra bizden ayrıldı. Yani dağlara rast gelen aslında biziz, onlardan ayrılan biziz ama bu hareketsiz olan dağlara nispet ediliyor. Deniz dahi güneşi yuttu. Görünüşte deniz gerçekten güneşi kendi içine çekiyor. Güneş gözden kaybolup gidiyor. Bu zahire göre ve bu gibi ifadeler belaat noktasında problemli değildir. Bilakis belaatlı olan ifadelerdir. Miftah-ı Sekkaki'de beyan olunduğu gibi, yani Sekkaki'nin Miftah isimli belaatla alakalı eseri var. Orada beyan olunduğu gibi, pek çok yerlerde sanat-ı beyaniyeden olan kalbi hayali, yani hayale dayalı kalp. Kalp burada çevirmek anlamında, tersinden ifade etmek. Yani biz dağlara rastladık değil de dağlar bize rastladı gibi ifadeler. Bunlar kalbi hayali oluyor. Hayalen kalbetmek, tersinden söylemek. Esrar-ı beyaniye için istimal etmektedirler. Burada beyanın bir takım sırları var. Daha latif bir ifade şekli oluyor. Bu manada kullanılmış. Bu ise deveran sırrıyla mağlatayı vehmiye üzerine müesses bir letafeti beyaniyedir. Bu beyanda bir güzelliktir. Evet, bazı şeyleri belki göz ardı ediyoruz. Vehim devreye giriyor. Ama netice itibariyle güzel, tatlı bir anlatım ortaya çıkıyor. Her dilin kendine göre daha güzel bir anlatım vasıtaları olabilir. Şimdi sermeşk olarak iki misali mühimmeyi beyan edeceğim. Ta ki o minval üzerine işleyesin. Hattatlar, usta olan hattatlar, talebe durumunda olanlara işte misal olarak bir yazı yazıyor. Öğrenci geri kalan kısmı onunla dolduruyor. Burada da Kur'an-ı Kerim'den iki ayrı misal verilecek. Ve bunlar zahirine göre değerlendirilmemeli. Ama gerçekten çok güzel bir anlatım burada var. Çok harika bir şekilde tasvirler var. Şöyle, ve yunezzilu mines semai min cibalin fiha min barat. Allah semadan, oradaki dağlardan dolu indirir. Şimdi semada dağlar mı var? Dağlardan dünyaya dolu mu yağıyor? Zahirine göre değerlendirirsek, sanki gökyüzünde dağlar var, o dağlardan yeryüzüne dolu iniyor. Öyle anlaşılır. Muradın ne olduğunu birazdan göreceğiz. Ve şemsu tecri li müstagarrin. Güneş müstakar için, kendi istikrarı için veya belli bir yörüngede akar gider. Burada güneşin yine misal verilmesi, görünüşte güneş dünyanın etrafında dönmesinden onu anlatıyor gibi. Ama burada başka inceliklere de dikkat çekilecek. Şu iki ayet şayanı dikkattirler. Zira zahire cumut, belagatın hakkını cuhut demektir. Yani ayetleri zahirine göre değerlendirmek, belagatın hakkını inkar etmek anlamına gelir. Oradaki belagatı göz ardı etmek olur. Zira birinci ayette olan istiare-i bedi'a, birinci ayette olan bedi'i istiare, o derece hararetlidir ki, buz gibi olan cumudu eritir ve bulut gibi zahir perdesini berk gibi yırtar. Berk, şimşek anlamında. Mesela bulutların arkasında bir şimşek çaktığında bulutları adeta yırtıp geçiyor ve etrafı aydınlatıyor. Burada da bedi'i bir istiare var. Bedi'i bir istiare daha önce pek emsali görülmemiş, daha önce duyulmamış, orijinal bir şey ortaya koymak. Buna istiare-i bedi'a deniyor. İkinci ayette belagat o kadar müstakar, o kadar karar kılmış, yerleşmiş ve muhkem, sağlam ve parlaktır ki seyri için güneşi durdurur. Yani sanki güneş aman ya Rabbi bu ne güzellik deyip hareketinden duruyor ve seyrediyor. Evvelki ayet gavarira min fidda naziresidir. Gavarira min fidda, fidda gümüş demek. Gümüşten şişeler cennet ehline, gümüşten şişeler içinde cennet şarabından sunulacağı ayette anlatılıyor. Cennet şarabı derken dünyevi şarap anlamında değil, şarap içecek demektir. Cennet içeceği. Ve bunlar en güzel kaplarda sunuluyor. Bunların kabı ayette anlatılırken gavarira min fidda, gümüşten billur kaplar diye böyle ifade edilmiş. O da onun gibi bir istiare-i bedi'ayı tazammun eylemiştir. Şöyle ki, önce gavarira min fidda ne demek? Onu açıklayacak. Allah semadaki dağlardan dolu indirir. Onu da bunun bir emsali olarak, bunun bir benzeri olarak açıklayacak. Şöyle ki, cennetin evanileri, cennetin şişeleri, kapları şişe olmadığı gibi gümüş dahi değildir. Yani cennette bir takım yiyecekler kaplarla insanlara sunulacak ama bu kaplar gümüş billur tarzında. Yani hem şeffaf hem de böyle gümüş. Şimdi gümüşse şeffaf olamaz, şeffafsa gümüş olamaz. Bunlar birbirine ters şeyler. Ama ikisini beraber burada cem etmesi demek ki cennetteki kaplar dünyadaki kaplara benzemez. Ve billur gibi parlaktır ve şişe gibi de şeffaftır. Bu apayrı bir güzelliktir. Dünyadakine kıyas edilemez. Cennetin evanileri, kapları şişe olmadığı gibi gümüş dahi değildir. Belki şişenin gümüşü olan mübayineti, yani şişe şeffaf oluyor ya, gümüşten olan farklılığı ve zıtlığı bir istiare-i bedianın karinesidir. Demek şişe şeffafiyetiyle fidda dahi, gümüş dahi, beyaz ve parlaklık hasebiyle güya cennetin kadehlerini tasvir etmek için iki numunedirler ki, Sani Rahman bu aleme göndermiş, ta nefis ve mallarıyla cennete müşteri olanların rağbatını, tehyic ve iştahalarını açsın. Yani dünyada gümüşü görüyoruz, dünyada şişeleri de görüyoruz ama bu ikisinin beraber cem edildiğini görmüyoruz. Dünyada gümüşten şişeler yok. Ama cennette olacak. Cennetteki o cennet kadehleri gümüş gibi parlak, beyaz ve şişe gibi şeffaf olacak. Bu nasıl güzelliktir? Tabii belki de hayalimiz o kadar bunu yakalayamayabiliyor. Ama burada anlatılan mana her ikisindeki güzelliği cem ediyor olacak. İşte diyor Kur'an-ı Kerim bunu böyle anlatıyor. Demek ki gümüş ve şişe dünyaya da gönderilmiş. Ta ki insanlar bunların farkına varsın ve bunların cennette cem edileceğine, güzellikte bir araya geleceklerine görsün. Nefis ve mallarıyla cennete müşteri olanların rağbetlerini heyecana getirsin ve iştahlarını açsın. Tabi burada da bir ayete telmih var. اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden cennet mukabilinde nefis ve mallarını satın aldı. İşte insan dünyada fedakarlık gösterecek, Allah yolunda mücadele edecek, ta ki diğer alemde cennetin böyle nimetlerine nail olabilsin. Aynen bunun gibi, مِنْ جِبَالٍ ف۪يهَا مِنْ بَرَدٍ Bir istiare-i bedi'a ondan takattur ediyor. Bedi'i bir istiare oradan dökülüyor böyle. Katre katre dökülüyor. Yani Allah gökteki dağlardan dolu indiriyor derken, dağlar gibi bulutlardan. Çünkü bulutlar da dağ gibi. Görünüş itibariyle de benziyor. Dağlardan suların çıkması gibi onlardan da sular çıkıyor. Burada bir benzetme var, gizli bir benzetme var. O istiarenin zemini ise, zemin ve asuman mabeyninde hükmü hayal ile tasavvur olunan müsabakat ve rekabetin tahayyülü üzerine müessestir. Yani yer ile gök sanki birbiriyle rekabet halinde. İşte yeryüzünde dağlar var, gökyüzünde de bulutlar var. Sanki gökyüzündeki bulutlar yeryüzündeki dağlara rekabet ediyor. Sizde dağ varsa bizde de var dercesine görüntüler meydana getiriyor. Mezrası şöyledir ki, zemin kar ve beret ile tezemmül örtülüyor veya taammum eden dağlarıyla, taammum yani bir sarık gibi, yani dağları böyle beyaz, üzerlerine kar düşmüş şekliyle hayal edecek olursak, sanki o beyazlık onun başını sarıyor. Böyle bir görüntü. Ve rengarenk besatiniyle, rengarenk bostanlarıyla, bahçeleriyle süslendiği gibi, güya ona rekabeten ve inaden asuman dahi, gökyüzü dahi, cibal ve besatini andıran, dağları ve bostanları andıran, rengarenk ile teşekkül eden ve dağlara nazireler yapmak için parça parça dağılan bulutlarıyla sarılıp cilveger oluyor. İşte yeryüzündeki bağlar, bahçeler, dağların böyle karla üzerlerinin kaplı olması, bu gibi manzaralar yukarı alemde, sema aleminde bulutlarla meydana getiriliyor. Orada da malum renkler değişiyor ve bulutlar bazen pamuk tarlasını hatırlatıyor. Özellikle uçakta, uçakla giderken üstten bakarsanız pamuk tarlası gibi görülüyor. Alttan baktığınızda değişik görüntüler, değişik şekiller meydana geliyor. Renkler de değişiyor. Beyaz da oluyor, kırmızı, kahverengi gibi renklerde de oluyor. Çok değişik renklerde görülüyor. O dağ gibi parça parça bulutlar, sefineler veyahut dağlar veyahut develer veyahut bostan ve dereler denilse teşbihte hata edilmemiş olur. Yani o gökyüzündeki bulutlara bunlar ard arda giden gemiler denilse. Gemiler de böyle gidiyor ya, gökyüzündeki bulutların da gittiğini görüyoruz. Veya dağlar. Sanki dağlar gökyüzüne çıkmış. Malum kıyamette dağlar havada uçacakmış. Ve izel cibalu suyirat. Dağlar yürütüldüğünde. Sanki şu anda gökyüzündeki bulutlar yürütülen dağlar gibi. Veyahut develer gibi, deve sürüsü. Bir kervan yola çıkmış, gidiyor. Veyahut bostan ve dereler denilse teşbihte hata edilmemiş olur. Yani teşbih benzetmedir. Benziyor mu? Evet, benziyor. O cevdeki, gökyüzündeki seyyarelerin çobanı rahattır. Rahat gök gürültüsü. Yani gök gürültüsü şöyle bir gürlediğinde sanki onları hizaya sokuyor. Ve bulutlar toplanmaya başlıyor. Ardından yağmur iniyor. Kamçı gibi berkini başları üzerine silkeleyip dolaştırıyor. Yani burada da şimşeğin tasviri. Yani şimşek çaktığı zaman bir hareket oluyor ya ve dalga dalga çizgi tarzında görüntüler meydana geliyor. Sanki bu çobanın elindeki kırbaç gibi. İşte gök gürültüsü çoban dedi. Şimşek o da onun kamçısı gibi bulutları o şekilde sevk ediyor. Veya deve sürülerine benzeyen o bulutları bu şekilde yürütüyor. O musahhar sabihalar ise, yani havada yüzen o bulutlar, o bahri muhit-i havaide, hava okyanusunda seyir ve cereyan etmekle mahşere tesadüf etmiş dağları andırırlar. Kur'an-ı Kerim dağların kıyamet hengamında yürütüleceğini, dağlara bakarsın, daha sonra bir serap görürsün diyor. Yani dağ vardı yerinde yok, kaybolup gitmiş. O şekilde dekken dekke bunların paramparça olacağı anlatılıyor. Güya sema su buharının zerratını rahat ile silah başına davet ettiği gibi. Güya sema su buharının zerrelerini gök gürültüsüyle silah başına davet ettiği gibi. Mesela askerler her birisi istirahatte. Toplam borusu çalınca hepsi toplanıyor. Tekrar dağıl borusu, istirahat borusu çaldığında hiçbir ortada görülmüyor. İşte gökyüzüne bakıyoruz, bir şey yok. Derken gök gürlemeye başlıyor. Sanki borazan çalıyor. Toplam borusu ve bulutlar toplanıyor. Görevlerini yapıyorlar. Ardından kaybolup gidiyorlar. Rahat olun emriyle, yani rahat komutu veriliyor ya askerde. Rahat olun emriyle herkes yerine gider, gizlenir. Evet, çok defa bulut dağın libasını giydiği gibi heykeliyle teşekkül etmekle beraber. Yani bulut dağa şeklende benzediği gibi, görüntü itibariyle benzediği gibi sanki dağın elbisesini giyiyor. Heykeliyle teşekkül etmekle beraber beret ve karın, yani dolu ve karın beyazıyla televvün ve rutubet ve bürudetiyle, onun rutubeti ve soğukluğuyla tekeyyüf eder. O keyfiyette meydana gelir. Öyleyse bulut ve dağ komşu arkadaştırlar. Bulut, dağ birbirine hem komşu hem de arkadaştırlar. Bu uhuvvet ve mübadeleti Kur'an'ın çok yerleri gösterir. Mesela veteral arda veteral cibele tahsebuha camide. Sen diyor o dağları görür, camit zannedersin, hareketsiz zannedersin. Ve hiye temurru merras sahab, bulutların geçip gittiği gibi onlar geçip gitmektedir. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de beraberce de zikredilmiş. Şeklende benzemeleri var. Zira bazen onu onun libasında ve ötekini berikinin suretinde bize gösterir. O zaman mana şöyle oluyor. Allah gökyüzündeki bulutlardan yağmuru indiriyor, doluyu indiriyor. Mana oraya geliyor. Ama bu dağ ile ifade edilmiş. Allah gökteki dağlardan dolu indirir. Yani Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indirir, yağmur indirir. Ayet onu anlatıyor. Hem de tenzilin pek çok menazilinde, Kur'an'ın pek çok yerlerinde dağ ve bulut birbirinin elini tutup musafaha ettikleri vardır. Nasıl kitab-ı alemin bir sayfası olan zeminde muanaka ve musafahaları şahittir. Dağların başı genelde bulutlu olur. Yani bir araya geliyorlar, sanki meşveret ediyorlar. Ağrı Dağı'nı ilk defa gördüğümüzde, 1986 yılı falan zannederim, oraya gitmiştik, Doğu Beyazıt tarafından gittik. Ve dağın başı genelde bulutlu olurmuş ama biz oradan geçerken ta tepesine kadar görülüyordu. Ama normalde o gibi yüce dağların tepeleri bulutlu oluyor ve bulutla beraber görülüyor. Tam zirvesini göremiyorsunuz. Ve dağlar da gerçekten ayrı bir güzellik. Hollanda'da 3 yıl kaldık. Hollanda'da dağ yok. En yüksek tepesi 220 metre falan. Bunun yerine şehirlerde kule tarzında şeyler yapıyorlar. İnsanlar dağa çıkamayınca hiç olmazsa kuleye çıkıyor. Kuleden şehre kuş bakışı bakış. Kuleye çıkıyorsunuz. Oradan tepeden şehre bakıp kahvenizi içip dönüyorsunuz. Yani dağlar da ayrı bir güzellik. Bu güzellik Türkiye'de hayli var. Anadolu'nun pek çok yerleri dağlarla dolu. Dağlar da ayrı bir güzellik katıyor. Nasıl kitab-ı alemin bir sayfası olan zeminde muanaka ve musafahaları birbirleriyle böyle kucaklaşmaları, musafaları şahittir. Zira Umman-ı Hava'da, Hava Denizi'nde, iskele hükmünde olan dağ tepesinde Lenger Erdaz olduklarını görüyoruz. Hani gemiler demir atıyor ya, limana geliyorlar, limana yanaşıyorlar, demiri atıyor, orada kalıyorlar. İşte bulutlarda böyle geziyor geziyor, duracakları limanlar var, dağların tepeleri. Dağların tepelerinde sabit olarak epey bekliyorlar. İkinci ayet, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّنْ'dir. Yani güneş müstakarlığında veya yörüngesinde akar gider. Evet, tecri bir üsluba işaret ettiği gibi لِمُسْتَقَرِّنْ dahi bir hakikati telvih eder. Demek caizdir ki tecri lafzıyla şöyle bir üsluba işaret olsun. Şöyle, şems demiri altından yapılmış mühezzep, müzehheb, zırhlı bir sefine gibi. Yani bir benzetme yapıyor. Güneş zırhlı bir gemi ve altından yapılmış. Yani rengi sarı olduğu için sarı, yani altının rengi ve süslü. Esirden olan ve mevci mekfuf tabir olunan, yani dalgaları sükunet bulmuş bir deniz hükmünde olan Umman-ı Sema'da seyahat ve yüzüyor. Seyahat ediyor ve yüzüyor. Gerçekten güneşin zatında bir hareketi de var ve raiyetiyle beraber, maiyetiyle beraber, yani gezegenlerle beraber seyahat ediyor. Eğer Çendan müstekarında lenger endazdır, yani her ne kadar güneş dünyanın etrafında dönmüyor, böyle bir durumdadır, demir atmış durumda. Lakin o bahr-ı semada, o zeheb-i zâib, o erimiş olan, yani altın eriyi cereyan ediyor. Fakat o cereyan arazi ve tebeyi ve tefhim için müraat ve ihtiram olunan nazarı hissiyledir. Yani aslında dünya güneşin etrafında dönüyor. Hani arabalarda da fark etmişsinizdir. İki otobüs yan yana, yanınızdaki otobüs hareket ettiğinde sizinki hareket ediyor gibi görülüyor. Bunu çoğunuz herhalde yaşamıştır. İşte bir algı yanılması burada var. Güneşin hareketi dünyanın hareketinden bir görüntü. Dünyanın hareketi bize güneşin hareketi şeklinde görülüyor. Fakat hakiki iki cereyanı vardır. Yani bir topaçı düşünün. Topaç kendi etrafında da dönüyor. Bu arada bir yörüngede de gidiyor. İşte güneş de kendi yörüngesinde hareketi var. Ve Samanyolu galaksisi içinde ayrıca bir yörüngesi söz konusu. Orada yoluna devam ediyor. Olmaz ise de olur. Yani söz gelimi, güneş sabit bir gök cismi olsa, bu durumda وَشَّمْسُ تَجْرِ güneş hareket eder. O zaman yani ayetin hükmü yanlış mı olacak? Yanlış olmaz. Güneş sizin görünüşü, sizin görüşünüze göre, size görülen şekliyle hareket eder. O zaman ayetin manası bu olur. Zira maksat beyan-ı intizamdır. Yani Kur'an-ı Kerim bize güneşin büyüklüğünü anlatmak, dönüyor mu dönmüyor mu bunları bildirmek, dünya düz mü yuvarlak mı bu gibi şeyleri anlatmak için gelmemiş. Kur'an bize güneşin sahibini anlatıyor. Güneşin itaat altında olduğunu anlatıyor. Güneşi emrinize veren Allah'a siz de itaat edin, ibadetinizi yapın. Bunları bildirmek için anlatıyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim bir coğrafya kitabı değil, bir astronomi kitabı değil. Esali bir Arap'ta olduğu gibi tebe'i ise veya zati ise nizamın noktayı nazarında birdir. Yani karşımıza dağlar çıktı, sonra dağlar bizden ayrıldı. Nasıl ki dilde bu gibi ifadeler kullanılıyor. Normalde biz dağların yanına varıyoruz, biz onlardan ayrılıyoruz. Ama üslup itibariyle böyle denilebiliyor. Ayet de güneşle alakalı böyle diyebilir. Bunda bir beis yok, edebi bir anlatımdır. Saniyen, şems müstekarında, mihveri üzerinde müteharrik olduğundan, yani kendi yörüngesinde hareket ettiğinden, o erimiş altın gibi eczaları dahi cereyan ediyor. Aslında tabii çok dehşetli bir durum bu. Dünya hayalimizin almayacağı kadar büyük bir cisim. Güneş dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa daha büyükmüş. Bu kadar büyük olan gök cismi hareket halinde ve onun hareketiyle muazzam bir cazibe meydana geliyor. Dünyayı, ayı ve diğer ona bağlı olan gezegenleri o çekim kuvvetiyle sürükleyip götürüyor. Beraberce uzayda seyahatleri var. Bu hareket-i hakikiye evvelki hareket-i mecaziyenin tanesidir, belki zembereğidir. Yani güneşin kendi hareketi dünyanın da hareketine sebebiyet veriyor. Yani zemberek dediği şu, eski insanlar onu daha iyi anlar, saatin zembereği olur. Saatin zembereğini kurduğunuzda çarklar dönmeye başlar. Şu andaki saatler pilli olduğundan zembereği pek anlamayabilirsiniz. Ama eskiden saatler zemberekliydi ve onu kurduğunuz zaman gün boyu, bir gün boyu idare ediyor. İşte Allah-u Teala sistemi öyle kurmuş ki güneşi hareket ettiriyor. Güneşi hareket ettirmesiyle gezegenler, etraftaki gezegenler de hareket ediyor. Beraberce ahirete doğru gidiyorlar. Biraz düşündüğümüz zaman bunlar çok ilginç manalar. Biz de şu anda uzay denizinde, güneşe bağlı bir gezegenin içinde ahirete doğru yolumuza devam ediyoruz. Salisen, şemsin müstakarrı denilen taht-ı revanıyla ve seyyarat denilen asakir-i seyyaresiyle göçüp sahra-i alemde seyr-ü seferi muktezai hikmet görünüyor. Yani burada bir kervana benzetildi. Kervanda nasıl ki başta giden var, ona tabi giden diğerleri var. Güneş de maiyetiyle beraber yola çıkmış, ahirete doğru gidiyor. Ama müthiş bir hızla gidiyor. Güneşin hızı nedir şu anda ilmen bilmiyorum da. Ama dünyanın hızı saatte 108 bin kilometreymiş. Bu şu anlama geliyor. Uçaklar saatte 1000 kilometre hızla gider normalde. Demek ki bir uçağın en az 100 katı, uçağın süratinin 100 katı bir süratle dünya uzayda yol alıyor. Ama o kadar harika ki, hani bazen çok usta bir kaptan arabayı kullanır, arabanın gittiğinin farkına bile varmazsınız. Ama acemi biri kullandığında arada frene basar, siz de böyle sallanırsınız. İşte dünya o kadar muhteşem gidiyor ki frene hiç basılmadan, hiçbir sarsıntı olmadan, hatta insanlar dünyanın gittiğinin bile farkına varmadan devam ediyor. Bazı asansörlerde de insan bunu görüyor. Diyelim ki basit bir asansörse ağır ağır çıkıyor, çıktığının farkındasınız. Ama mükemmel bir asansörse sanki daha hareket etmedi zannediyorsunuz. Halbuki bastıktan sonra çok kısa bir zamanda varacağınız yere varıyorsunuz. Bu mükemmelliğin bir göstergesi. İşte Allah-u Teala öyle sistemi mükemmel kurmuş ki dünyanın gittiğinin farkında bile değiliz. Halbuki güneşe bağlı olarak ahirete doğru beraberce gitmekteyiz. Alemde seyr-ü sefer var. Alemde hiçbir şey sabit değil. Yani hareketsiz değil, camit değil. Allah-u Teala her şeyi böyle hareket ettiriyor. Zira kudret-i ilahiye her şeyi hay ve mütarik kılmıştır. Cenab-ı Hakk'ın kudreti her şeyi hayattar ve hareketli kılmıştır. Sabit görülenlerde de yine hareket var. Mesela önümüzdeki masa 10 yıl önce yapılmışsa sabit, aynı görüntü. Ama bunun içindeki zerreler bir an bile hareketsiz değil. Zerreler de güneş sistemindeki hareket gibi hareket var. İşte zerrelerin merkezde çekirdek var, etrafta elektronlar var ve elektronlar güneşin etrafında dönen gezegenler misali devamlı hareket halinde. Dolayısıyla duruyor görülenler de hareket halinde. Buradan şöyle bir ders bile çıkarabiliriz. Duruyor görüldüğümüz hallerde bile zihnen, fikren, hayalen hareketli olabiliriz. Diyelim otobüstesiniz. Etrafı eğer ciddi manada tefekkür edebiliyorsanız zihnen bir hareketlilik var. Bedeniniz duruyor ama fikriniz hareket halinde. Mevtin biraderi, evet, her şeyi hareketli kılmıştır ve sükûn-u mutlak ile hiçbir şeyi mahkum etmemiştir. Hiçbir şeyi hareketsizliğe mahkum etmemiştir. Mevtin biraderi ve Adem'in ammizadesi olan ataleti mutlak ile rahmeti bırakmamış ki kaydedilsin. Yani Allah'ın sonsuz rahmeti var. Sonsuz rahmeti eşyayı atalet halinde bırakmaya izin vermiyor. Çünkü atalet yani tembellik, hareketsizlik ölümün biraderi. Yani ölmeden mezara girmek sanki. Bir kimse hareketsizse adeta ölmüş oluyor. Ve Adem'in ammizadesi, yani yokluğun amcaoğlu. Yani ha yok olmuşsun, ha hareketsiz kalmışsın. Bunlar birbirine yakın şeyler. Bazı böyle film kahramanları oluyor. Yolları bir şekilde hapishaneye düşüyor. Hapishanede de yine hareket ediyorlar. Yoksa orada oturup kalsa, istese 24 saat oturur. Ama oturup kaldığında paslanacak. Daracık bir yerde bile bakıyorsun, hareket yapıyor. O şekilde dinamizmini korumaya çalışıyor. Öyleyse şems de hürdür, güneş de hürdür. Yani bir zerreyi sabit bırakmayan Allah, onu hareket ettiren Allah, güneşi de sabit bırakmamıştır. Kanun-u ilahiye itaat etmek şartıyla serbesttir, gezebilir. Yani kendi keyfine gezmiyor. Hani çocuğu salıverirsiniz, kaybolur gider. Küçükken benim bir defa kaybolduğum gibi. Ama güneş böyle serazat değil, başıboş bırakılmış değil. Allah'ın çizdiği yörüngede yoluna devam ediyor. Fakat başkasının hürriyetini bozmamak gerektir ve şarttır. Yani güneş büyük bir gök cismi. Ben büyüğüm. Önümde kimse durmasın, çekilsin, istediğim yerden giderim diyemez. Ona belirlenen bir yörünge var. O yörüngede gidiyor. Bu yörünge şeye benzer. Bu tren yolları oluyor ya. İşte trenler orada gidiyor. O koskoca tren belli bir yol var. O yoldan gidiyor. Gezegenlerin yörüngesi, işte güneşin yörüngesi falan. Onlar da bunun gibi. Her birinin gizli bir yörüngesi var. O yolda yoluna devam ediyor. Yoksa havada uçaklar bile çarpışıyor. Uçakların bile çarpıştığı, halbuki hava çok da geniş, geniş olmakla beraber çarpışıyor. Uçakların bile çarpıştığı alemde normalde yıldızların da birbirine çarpması beklenir. Ama onlar başıboş değil, kendi yörüngelerinde yollarına devam ediyorlar. Evet, şems, emri ilahiye temessül eden ve her bir hareketini meşiyet-i ilahiye tatbik eden bir çöl paşasıdır. Bu da bir benzetme. Yani paşa bulunduğu yerde hakim olur. Güneşin de en büyük hakimiyeti çölde anlaşılıyor. Çünkü çölde sadece güneş görülüyor. İşte güneş Allah'ın emrine göre hareket eden bir çöl paşası. Evet, cereyan hakiki ve zati olduğu gibi arazi ve hissi de olabilir. Arzi ve hissi de olabilir. Nasıl hakikidir, öyle de mecazidir. Bu mecazın menarı tecridir. Yani güneşin hareketini bildiren ifade. Üslubun ukde-i hayatiyesine telvih eden lafız limüstegarrındır. Yani bu hareket onun istikrarı için veya istikrar bulacağı yere gitmek için. Elhasıl maksad-ı ilahisi nizam ve intizamı göstermektir. Yani Allah güneşten bahsederken güneşin Rabbi olarak bahsediyor. Güneşi kim terbiye etmiş, niçin terbiye etmiş, bunun için anlatıyor. Yoksa güneşin kendisini anlatmak için değil. Nizam ise şems gibi parlıyor. Yani alemdeki nizam güneş gibi parlıyor. Kulil asel ve la tesel. Yani balı ye, sorma. Türkçe'de hani üzüm ye, bağını sorma derler. Bu da Arapça bir deyim. Yani güneş mi dünyanın etrafında dönüyor, dünya mı güneşin etrafında dönüyor, o kadar önemli değil. Mesele bu hareketin Allah tarafından verilmiş olması ve nizamın onun tarafından sağlanması. Bu kaideye binaen nizamı intac eden hareket-i şems veyahut devran-ı arz hangisi olursa olsun asıl maksadı ihlal etmediği için sebebi aslinin taharrisine mecbur değiliz. Mesela gale'nin elifi ile hiffet asıldır. Yani gale aslı gavaleymiş ama gavale demek zor olduğundan gale denilmiş. Buradaki elif şeklinde biz onu görüyoruz yazılışta. Aslı ne olursa olsun Vava bedel gaf dahi olsa fark etmez. Yine elif, elif ve hafiftir. İşaret. Bu tasviratla beraber hissi zahire istinaden zahir mutaassıbane bir cumudu baridi göstermek nasıl ki belagatın hararet ve letafetine münafidir. Öyle de delil-i sani olan nizam-ı alemin esası olan hikmetullahın şahidi olan istihsan-ı akliye carih ve muhaliftir. Yani şuna dikkat çekti. İster dünya güneşin etrafında dönüyor olsun. İsterse güneş dünyanın etrafında dönüyor olsun. Allah'ın kudreti açısından ikisi de olması caiz. Ama hikmet noktasından bakılınca dünyanın güneş etrafında dönmesi daha uygun. Hakikatta da zaten öyle. Bunu bir örnekle açıklayacak. Şöyle mesela, Sübhan Dağı'na çok fersahla uzak bir mesafeden müteveccih olsan, yani Sübhan Dağı'na uzaktan bakıyoruz. Ve istesen ki Sübhan senin cihat-ı erbağına mukabil gelse, Sübhan Dağı senin dört tarafını şöyle görse, bunu istiyorsun. Veyahut her cihete mukabil olarak görmüşsün. Bu tebdil ve tebettüle lazım olan, rahat bir sebebi olan kaç hareketi vaziye ile birkaç adım atmak gibi en kısa yolu terk ve Sübhan Dağı gibi dehşetli bir cirm-i azimi seni hayrette bırakacak bir daire-i azimeyi kat etmesini tahayyül veya teklif etmek gibi gayet uzun bir yolu ve israf ve abesiyete acip bir misali nizam-ı aleme esas tutmak bence nizama cinayet etmektir. Bilmem anlaşıldı mı? Sübhan Dağı'nın karşısındayız ve dağın bizim etrafımızda dönmesini, yani her cihetimizin dağa mukabil olmasını istiyoruz. Bunun iki yolu var. Ya dağ bizim etrafımızda şöyle bir tavafta bulunacak, her taraftan bizi görecek veya biz birkaç adımla kendi etrafımızda bir döneceğiz. Kendi etrafımızda bir döndüğümüzde dört cihetimiz dağa mukabil olarak meydana gelmiş olur. Dört cihetimiz de ona dönmüş oluruz. İşte ikincisi gayet kolay, diğerinde ise çok uzak mesafeden koca dağın gelip bizim etrafımızda dönmesi gerekir. İşte güneş hareketiyle böyle yola çıktığında güneş onun etrafında döner görülüyor. Az bir hareketle bu sağlanmış oluyor. Yani dünyanın hareketiyle güneşin o hareketi ortaya çıkmış oluyor. Şimdi insafla, nazar hakikatle bu taassub-u barideye bak, nasıl istikrar-ı tammın şehadetiyle sabit olan bir hakikat-ı bahireye muaraza ediyor. O hakikat ise budur. Hılkatte israf ve abes yoktur. Yani yaratılışta boş bir şey yok, abes bir şey yok. Ve hikmet-i ezeliye kısa ve müstakim yolu terk etmez. Yani Cenab-ı Hakk'ın ezeli hikmeti kısa ve doğru yolu terk etmez, uzun ve müteassif yolu ihtiyar etmez. Bunun en güzel misali insanın bedenidir. İnsanın bedeninde her şey en ideal ölçülerdedir ve olması gereken yerlerdedir. Mesela gözler için daha güzel bir yer hayal edemezsiniz. Daha kısa bir el, şu parmakların özelliği daha farklı olsa daha güzel olamaz. Hiçbir türlü insan bunları hayal edemez. Onun gibi alemde de her şey olması gereken ideal boyutlardadır. Öyleyse acaba istikrar-ı tammın mecaza karine olmasından ne mani tasavvur olunur ve neden caiz olmasın? Bu durumda da koca güneşi o kadar mesafeden dünyanın etrafında döndürmektense dünyanın hareketiyle onun etrafımızda dönüyor görünmesi yeterlidir. Tembih, eğer istersen mukaddemata gir, git. Birinci mukaddemeyi sura, birinci mukaddeme akıl ile nakil taarruz ettiklerinde akıl asıl itibar ve nakil tevil olunur. Fakat o akıl, akıl olsa gerektir. Böyle bir ölçüydü. Burada da müsbet bilimle Kur'an'ın ayeti arasında zahirde bir zıtlık varsa, o ayetin bilimin ulaştığı sonuç doğrultusunda değerlendirilmesi gerekir. Üçüncü mukaddemeyi kübra yap. Üçüncü mukaddemede de Yunan felsefesinden bize geçmiş olan bazı bilgilere dikkat çekilmişti. Sana netice verecektir ki ehli zahirin zihinlerini teşviş eden, felsefe-i Yunaniye'ye incizaplarıdır. Yani böyle zahire hükmeden kimselerin zihinlerini müşevveş yapan Yunan felsefesine veya bilimi esas kabul etmek, orada takılıp kalmak bu şekildeki incizaplarıdır. Tabii bilime elbette hürmetimiz var da ama bilimin de bazı ulaştığı sonuçlar nihai sonuç değildir, yanlış olabiliyor. Hatta o felsefeye fehmi ayette bir esas-ı müselleme nazarıyla bakıyorlar. Yani özellikle burada nazara verilen tabii Yunan felsefesi. Yunan felsefesinde doğrular da var ama eğriler de var. İşte felsefeyi esas alınca bazıları o felsefedeki bilgilerin ışığında ayeti değerlendirmek istemiş. Bundan dolayı tam maksadı anlayamamışlar. Hatta oğlu ölmüş bir koca karıyı güldürecek derecede bir misal budur ki bazılar öyle bir zatın kelamındaki filosu felsefeyi, yani felsefenin kıymetsiz şeylerini cevher hakikatten temiz etmeyecek dereceden pek çok derecede âli olan o zat-ı nakkat Kürtçe demiş ki anasır-ı ciharin ve in melek. Halbuki bu söz ile hükemanın mezhebi olan ki melaike-i kiram maddeden mücerreddirler. Red yolunda tasrih ediyor ki melaike-i kiram anasırdan mahluk, ecsam-ı nuraniyedirler. Yani alim bir zat şöyle bir ifade kullanıyor. Melekler unsurlardan yaratılmıştır. Nurani cisimlerdir. Bazıları, bazı filozoflar melekler maddeden mücerred demiş. Yani sanki hiç maddeyle alakası yok. O tarzda değerlendirenler olmuş. Buna mukabil bir cevap olmak üzere melekler unsurlardan yaratılmıştır. Mesela cinler nazara verilirken Kur'an'da ateşten yaratıldı diyor. Melekler de hadiste ifade edildiği üzere nurdan yaratılmış. Ateşin narı da olur, yanında nuru da olur. Ateşten cinler, nurundan da meleklerin yaratılması. Mesela zihnimizdeki manaların bir vücudu yok. Ama meleklerin müstakil vücudu da var. Onlar fehmetmişler ki anasır dört oldukları İslamiyet'tendir. Yani anasır-ı erbaa diye dört unsur, hava, su, ateş, toprak, bu dört unsurun İslamiyet'ten olduğu tarzında anlamışlar. Halbuki bu felsefi bir bilgi. Yoksa İslamiyet her şeyi bu dört unsurla izah ediyor değil. Acaba dörtlüğü ve unsuriyeti ve besateti hükema ıstılahatından, yani felsefe ıstılahatından ve müzahref olan ulumu tabiiyenin esaslarındandır. Hiç usul-i İslamiye'ye taallukları yoktur. Belki zahir müşahedetle hükmolunan bir kazıyedir. Evet, dine teması olan her şey dinden olması lazım gelmiyor. Dine teması olan, dinle alakası olan her şeyin bizzat dinden olması lazım gelmiyor. Ve İslamiyetle imtizac eden her bir madde İslamiyet'in anasırından olduğunu kabul etmek, unsur-i İslamiyet'in hasiyetini bilmemek demektir. Yani bir İslam kültürü meydana geldi 14 asırda. Bu İslam kültürü içerisine İsrailiyattan da bazı bilgiler girdi. Yunan felsefesinden de bazı bilgiler girdi. Bunlar da yalan ve yanlışlar olabilir. Ama bunlar hariçten hazineye girmiş olan silik para gibidir. Veya bir bahçeye dışarıdan gelmiş çürük meyve gibidir. Bunları ayıklamak lazım. Zira kitap ve sünnet ve icma ve kıyas olan anasır-ı erbaa-i İslamiye böyle maddeleri terkip ve tevlid etmez. Yani bizde de bir dört unsur var ama tabiattaki dört unsur gibi değil de bunlar dinin dört unsuru. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha, din bu dördüne dayanıyor. Elhasıl unsuriyet ve besatet ve erbaiyet, yani unsur olması, basit olması, dört olması felsefenin bataklığındandır. Şeriatın madeni safisinden değildir. Fakat felsefenin yanlışı seleflerimizin lisanlarına girdiğinden bir mahmili sahih, yani bunun bir manası şudur tarzında bir mahmil bulmuşlar. Zira selef dörttür dediklerinden murat zahiren dörttür. veyahut hakikaten ecsam-ı uzviyeyi teşkil eden müvellidül ma ve müvellidül muza ve azot ve karbon yine dörttür. Yani bunlar kimya ilminde malum sıkça kullanılan şeyler. Bütün canlı bedenlerde dört unsur hakim. Azot, karbon, oksijen, hidrojen. Bütün canlı bünyelerde bunların esas olduğu söyleniyor. Eğer hürfikirsen bu felsefenin şerrine bak. Nasıl ezhanı esaretle sefalete atmıştır. Yani zihinleri esir almış adeta. Onları sefalete atmıştır. Aferin hürriyet perver olan hikmet-i cedidenin himmetine ki o müstebit hikmet-i Yunaniye'yi dört duvarıyla zir-ü zeber etmiştir. Yani günümüz ilmi Yunan felsefesinden de istifade etmiştir. Ama Yunan felsefesinin yanlışlarını büyük ölçüde ayıklamıştır. Ve onu dört duvarıyla yerle bir etmiştir. Demek muhakkak oldu ki ayatın delail-i icazının miftahı ve esrar-ı belagatın keşşafı yalnız belagat-ı arabiyenin madenindendir. Yoksa felsefe-i Yunaniye'nin destgahından değildir. Burada Bediüzzaman bu cümleyi pek meşhur kitaplara işaret ederek kuruyor. Ayetlerin delail-i icazının miftahı. Delail-ül icaz, Abdülkahir Cürcani'nin eseri. Miftah, Sekkaki'nin eseri. Esrar-ı Belaha, yine Cürcani'nin bildiğim kadarıyla. Bir de Keşşaf, Keşşaf Zemahşeri'nin eseri. Belagat-ı Arabiye, o da bir kitap ismi olabilir, şu anda bilemiyorum. İşte kitap isimlerinden bir cümle kuruyor. Demek muhakkak oldu ki ayetlerin mucizelik delillerinin anahtarı, belagat sırlarının ortaya çıkarıcısı yalnız Arap belagatının madenindendir. Yoksa felsefe-i Yunaniye'nin destgahından, tezgahından değildir. Yani Kur'an'ın belagatını dıştan böyle bilimsel desteklerle göstermeye lüzum yok. Kur'an'ın kendi içinde anlatım özelliği olarak mucizeliği zaten bulunmakta. Ey birader, vakta ki keşfi esrar merakı bizi şu makama kadar getirdi. Biz de seni beraber çektik, seni taciz ettik. Hem senin çok yorgunluğunu dahi biliriz. Şimdi unsurul belagat ve icazın miftahı olan ikinci makalenin içerisine seni gezdirmek istiyorum. Şunu müjdeleyebilirim. Buraya kadar geldik ya, okuyacağımız bölüm biraz daha zor. Ama anlaşılmaz değil. Anlayabildiğimiz zaman da insan gerçekten anlamanın zevkini yaşıyor. Sakın o makalenin ilak-ı üslubu, üslubundaki kapalılık ve içinde cilveger olan mesailin elbiselerinin perişaniyeti seni temaşasından mütenefir etmesin. Hani olur ya, bir adam gariban görünümündedir ama çok alimdir. Veya cebi kıymetli şeylerle doludur. Olur mu? Olur. Burada da üslup belki biraz kapalı ve bu lafızlara giydirilen elbise biraz belki perişan gibi veya bize öyle gelebilir. Ama mana gayet güzel, çok güzel bir şekilde anlatılmış. Zira ihlak eden manasındaki dikkat ve kıymettir. Bunu kapalı hale getiren manasındaki dakiklik. Yani dakik manalar anlatılıyor. Elbette bu yani Ali okula gitti tarzında cümle değil bunlar. Fıkra değil, hikaye değil, roman değil. Mücerret hakikatler. Böyle olunca elbette biraz yorulacağız. Ve bir de mananın dakikliği, kıymetler oluşu ve perişan eden ve zinet-i zahiriyeden müstani eden manasındaki cemali zatiyesidir. Şimdi güzellik iki türlü değerlendiriliyor. Mesela bir dilberin elbisesinden dolayı bir güzelliği olabilir. Bir de kendi zatından güzelliği olabilir. Zatında güzelliği varsa o kadar elbiseye de dikkat etmez zaten. Ama kendinde güzelliği olmayan elbiseyle eksiğini tamamlamaya çalışır. Burada manaların zatında güzelliği var. Zatında güzellik olduğundan dolayı bunlara giydirilen üslup elbisesi biraz pejmürde de olabilir. Burada tabii bir benzetme bunlar. Velev öyle de olsa onun güzelliğine halel vermez. Yani asıl kötü olan şudur. Diyelim ki güzellikten hiç nasibi olmayan birisi en güzel elbiselerle arz-ı endam etmiş. Onun kendisinde güzellik yok, elbisesinde sadece bir güzellik olur. Hani Nasreddin Hoca ile alakalı anlatılır. Timur Lenk hamamda Nasreddin Hoca'ya demiş ki, hoca demiş ben ne kadar yaparım? Nasreddin Hoca da diyor, 10 akçe faraza, rakam hatırımda değil, 10 akçe yaparsın. Yapma be hoca diyor, benim peştemalım o kadar yapar diyor. Nasreddin Hoca diyor ki, ben de zaten onun fiyatını söyledim diyor. Yani işte bir insana da kıymet kazandıran sadece elbisesi ise kendisinde bir şey yok demektir. Asıl olan kendisinin dop dolu olması. Evet, nazlanan ve istina gösteren nazeninlerin mehirleri dikkattir. Bu da teşbihi bir ifade. Malum evlilikte mesela kadın yabancı birisi ama mehri verildiği zaman artık yabancı olmuyor. Kişi onunla beraber oluyor, aile hayatı yaşıyor. Sanki böyle güzel manalar da birer dilber gibi ama bunların mehirlerini vermek gerekiyor. Bunların mehirlerini vermezsek bunlar bize yabancı kalıyor. Ama mehirlerini verdiğimizde bizim oluyor. Nazlanan ve istina gösteren nazeninlerin mehirleri dikkattir ve menzilleri dahi kalbin süveydasıdır. Yani kalbin derinlerinde bunların yerleri. Bunlara giydirdiğim elbise zamanın modasına muhaliftir. Üslubu beyan aynı ile insan denilmiştir. Yani insanın üslubu kendisinden haber verir. Dolayısıyla burada ifade tarzı da normal alıştığımız diğer kitaplardaki ifadelerden hayli farklı. Zira Şarki Anadolu, Doğu Anadolu Mektebi denilen yüksek dağlarda büyümüş olduğumdan Alaturka terziliğe alışamadım. Yani her terzinin kendine göre bir elbise kesme, biçme, dikme şeyi olabilir. Ben de diyor dağlarda bulunduğumdan, Van'da, Erek Dağı gibi yerlerde bu tarz terzi, Alaturka terziliğe alışamadım. Hem de şahsın üslubu beyanı şahsın timsali şahsiyetidir. Yani bir insanın konuşma tarzı, üslubu onun nasıl bir iç dünyaya sahip olduğunu gösterir. Bir batılı bunu ifade ederken diyor ki, dikkat edin, ağzınızı her açışta başkaları oradan içinizi seyreder. Yani siz konuştukça iç dünyanız açığa çıkar. Ben ise gördüğünüz veya işittiğiniz gibi halli müşkil bir muammayım. Temme temme. Yani tamam oldu, yeter diyor. Ardından da unsurul belagata başlıyor. Lillahil fatih.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz.